Ayrım 23, Erbakan, Soner Yalçın, sayfa 200. Kürt politikası. Refah Partisi'nin 1984 yerel seçimlerinde çok oy aldığı yerlerin sıralaması şöyleydi. Bingöl 13,5, Siirt 10,0, Şanlıurfa 9,8, Muş 9,6, Van 9,1, Kahramanmaraş 8,9. 1987 genel seçimlerinde en çok oy aldığı yerler ise şöyle sıralanıyordu. Diyarbakır 24,5, Siirt 24,0, Bingöl 22,1, Bitlis 21,1, Elazığ 17,6, Van 17,3, Mardin 16,9. Bir de 1989 seçimlerindeki sıralamaya göz atalım. Bitlis 27,8, Muş 27,7, Bingöl 25,2, Siirt 24,0, Sivas 23,5, Van 22,7, Elazığ 20,9. MSP'nin ilk kez seçime girdiği 1973 yılında en başarılı olduğu iller sıralamasına bakılırsa, Erzurum, Sivas, Malatya, Konya, Gümüşhane, Elazığ, Çorum, Yozgat gibi daha çok muhafazakar Türklerin oturduğu yerleşim yerleri görülür. MSP'nin 1977 seçimlerinden sonra ayakta kaldığı tek bölge Güneydoğu bölgesiydi. Yukarıdaki tabloya bakıldığında da RP'nin oy deposu hala Güneydoğu'ydu. RP'nin tabanını geri bırakılmış, hala feodal ilişkilerin yaşadığı, şeyhlerin, şıhların, ağaların sözünün geçtiği Kürt illeri oluşturuyordu. Bu tabanın gerek MSP'yi gerekse RP'yi desteklemesinin en önemli nedeni dinseldi. MSP ve RP bölgedeki özellikle Nakşibendi şeyhler ve ağalarla sıkı ilişki içindeydi. Oy potansiyelinin büyük bir bölümünü Güneydoğu'dan alan Refah Partisi'nin Kürt politikası var mıydı? Bu sorunun yanıtına geçmeden önce devletin 1984 yılında başlayan PKK hareketine karşı kullandığı silahlardan birini anımsatmak gerekiyor. İslam. Örneğin Mart 1986, askerler helikopterlerle şöyle el ilanları dağıtıyorlardı. Vatandaş, bakın en yüce İslam dini size ne emrediyor? Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın. Allah tecavüzkârları sevmez. Kur'an-ı Kerim Bakara Suresi ayet 190. Onlara karşı savaşmak senin gibi her Müslümanın görevidir. Örneğin Mayıs 1986, Tunceli valisi emekli general Kenan Güven üzerinde cami resimleriyle Türk bayrağının bir arada bulunduğu ayetlerle donatılmış el ilanlarını muhtarlara dağıtmıştı. Vali bu arada muhtarları da uyarmıştı. Din düşmanlarına karşı köylüyü ikaz etmek, korumak hepimizin görevidir. Elimde gördüğünüz el ilanları ve afişlerini her köşe başına, her kahveye ve bakkal dükkanlarına astıracaksınız. Bunlar size zimmetlidir. Siz de köylüye zimmetleyeceksiniz. Kesinlikle bu ilanlar, afişler indirilmeyecek ve yırtılmayacak. Laik Türkiye Cumhuriyeti Valisi Müslüman Türk milletini PKK'ya karşı Allah yolunda savaşa çağırıyordu. Devlet Kürtlerle birleşebileceği ideolojik temeli bulmuştu. İslam. Aydınlar Ocağı'nın etkili ismi Nevzat Yalçıntaş başta olmak üzere bir grup araştırmacı bölgeye gitti, çalışmalar yaptılar. Bu arada Dicle, Fırat, 100. yıl gibi Doğu ve Güneydoğu üniversitelerinde sempozyumlar yapıldı. Doğu Anadolu'nun sosyal, kültürel ve iktisadi meseleleri ele alındı. İslam'ın getirdiği birlik, beraberlik ve kardeşlik fikrinin işlenmesi isteniyordu. Neler neler söyleniyordu. Devlet politikamız Nurculuk adı verilen dini akımı değerlendirmede Türk ülkesinin geleceğini sarsıcı inanılmaz hatalara düşmüştür. Said-i Nursi bugün azınlık milliyetçiliği çıkmazına saptırılmak isteyen insanlarımızın arasından çıkmıştır. Tabiatıyla ağırlık itibarıyla en azından başlangıcında daha ziyade Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde taraftar bulmuştur. Söz konusu zat hayatı boyunca Kürt aslından geldiğini defaatle dile getirmiş ve fakat Türk milletinin İslamiyet yolundaki büyük hizmetlerine işaretle ayrılıkçı güçlere şiddetle göğüs gererek etnik ayrılıkçılığın zümreye zarar getireceğini ve devletin bütünlüğünün asla bozulmaması gerektiğini vaaz etmiştir. Doğu yöremizde nurculuğun başını ezme çabaları sonunda ortaya çıkan boşluk, ayrılıkçılar belasına davetiye çıkarmıştır. Yeni Haber, 26 Kasım 1986. Zaten 12 Eylül askeri darbesinin lideri Cumhurbaşkanı Kenan Evren de İslamiyet'in birleştirici ve bütünleştirici olduğu görüşündeydi. Sonuçta kollar sıvandı, din alimlerine başvuruldu, Kur'an ve peygamberin hadisleri tarandı, ayetli hadisli bildiriler hazırlandı. Vatandaş, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim diyor ki, El-Enfal 46, Allah'a ve onun Resulüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin, sonra zaafa düşersiniz, rüzgarınız kesilip gider. Bu vatan haini eşkıyanın getirmek istediği düzen küfür düzenidir. Onlarda din, namus, ahlak değerleri yoktur. Yüce İslam dininin emirleri ve peygamberin buyrukları Diyarbakır'dan havalanan uçaklarla, helikopterlerle Hakkari, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Tunceli, Van, Bitlis, Muş, Şırnak ve diğer illere atılarak dağıtıldı. Küfür cephesine karşı İslam cephesi kuruluyordu. Görev yurttaşlık değil, Müslümanlığın göreviydi. Türk ordusunun tanımlanması bile değiştirilmişti. İslam dünyasının ordusu. PKK'nın alternatifi. Doğu ve Güneydoğu'da bu gelişmeler olurken 2000'e doğru dergisine bölgeden gelen haberler ilginçti. Devlet PKK'nın karşısına Refah Partisi'ni çıkaracak. Refah Partisi'nin bölgedeki faaliyetlerini, gücünü, seçmenle ilişkilerini öğrenmek amacıyla 15 Şubat 1988 tarihinde 20 günlük bir araştırma yapmak için bölgeye gittim. Diyarbakır, Bitlis, Bingöl, Siirt, Muş ve Van'da RP'nin önde gelen isimleriyle saatlerce süren sohbetler yaptım. RP Diyarbakır Merkez İlçe Başkanı Necdet Öcal, PKK'yı önlemek için tek çözüm manevi değerlere sıkı sıkıya sarılmaktır diyordu. RP Siirt Belediye Başkan Adayı Şıh Hazin ailesinden Mehmet Emin Aydın'ın olayların önlenmesi için İslam felsefesinin buralarda yaygın olması gerekir şeklindeki sözlerini bölgedeki tüm RP'liler ağız birliği etmişçesine tekrarlıyordu. RP Muş Merkez İlçesi Başkanı Kutbettin Yıldırım bizde Kürt ve Türk diye bir şey yok, herkes Müslüman diye konuşuyordu. Diğer yandan RP'nin Güneydoğu'daki toplantılarında, mitinglerinde şeriat isteyen sloganlar atılıyordu. Ev sohbetlerinde şeriat propagandaları yapılıyordu. Bunları güvenlik güçleri sessizce izliyordu. Araştırma sonucu şu saptamayı yapmıştım. Devlet ve RP Kürt sorununa İslamcı çözüm konusunda hemfikirler. Batıdaki Türk-İslam sentezi ve doğudaki Kürt-İslam sentezi düşüncesinin yapı taşlarından biri de Refah Partisi'ydi. Doğu'da Kürt-İslam sentezi 1989 yerel seçimlerinde beklenildiği gibi büyük başarı getirmedi. Refah Partisi oylarını çok arttırdı ama Kürtlerin büyük bölümü SHP'ye oy vermişti. Bölgede oy patlamasını SHP yapmıştı. 1991 erken genel seçimlerinde de Kürtlerin siyasal partisi Halkın Emek Partisi'nin HEP, SHP ile ittifak yapması RP'nin bir yüzünün daha ortaya çıkmasına neden oldu. Çünkü hep önce ittifak için Erbakan'ın kapısını çalmıştı. RP'nin Kürtlerle değil, Türk milliyetçileriyle ittifak yapması Güneydoğu'da Erbakan'a karşı ilk kez büyük tepkilere yol açacaktı. Bu meseleyi biraz açayım. Milliyetçi Refah Partisi. %10'luk seçim barajı 1991'de yapılacak genel seçimler öncesi kimi partileri ittifak yapmaya zorladı. İlk görüşme 3 Eylül 1991 tarihinde Alparslan Türkeş'in partisi Milliyetçi Çalışma Partisi ile Aykut Edibali'nin partisi Islahatçı Demokrasi Partisi arasında oldu. İki parti 20 Ekim 1991 seçimlerine ittifak yaparak girmeyi tartıştı. Bu arada DYP de İDP'ye kendilerine katılmaları halinde belli bir oranda milletvekili kontenjanı vermeyi teklif etti. MÇP-İDP arasında görüşmeler sürerken başta Aydınlar Ocağı, Türkiye Yazarlar Birliği gibi Türkiye sağının ideoloji üretim merkezleri MÇP-İDP arasındaki ittifak görüşmelerine RP'nin de katılması için kulise başladı. Tercüman, Türkiye, Zaman gibi ılımlı İslamcı gazeteler üç parti tabanının da birliği istediği şeklinde haberler yazdı. Üçlü ittifak fikrine önceleri RP soğuk bakıyordu. Erbakan'ın istediği İDP'nin kendi partisine katılmasıydı. 10 Eylül 1991 günü Erbakan ile İDP lideri Aykut Edibali ve iki arkadaşı Refah Partisi Genel Merkezi'ne geldi. Oğuzhan Asiltürk ile Recai Kutan kendilerini kapıda karşıladı. Misafirler zemindeki Erbakan'ın odasına alındı. Genel merkezde odalara girilirken ayakkabı çıkarıp terlik giymek zorunluluğu vardı. Konuklar ayakkabılarını çıkarıp terlik giyerek odaya girdiler. Erbakan yoktu. Abdest almak için yukarı çıkmıştı. 5 dakika sonra Neşe ile odaya girdi. Hoş geldiniz dedikten sonra ilk sorusu namaz kıldınız mı oldu? Edibali'nin iki arkadaşı çağrıya uymadı. Ancak Edibali Erbakan'la Refah Partisi Genel Merkezi avlusundaki camiye gitti. Cami dönüşü Erbakan keyifliydi. Konuşma başladı. Türkiye İsrail ile birlikte Avrupa topluluğuna sokuluyor ve Yahudileştiriliyor. Bu şartlar altında birleşmemiz gerekiyor. Bu seçim 1000 yılın olayıdır. Bu birleşme İstanbul'un alınışından daha önemli olacak. Hemen inananlar olarak bir araya gelmeliyiz, birleşmeliyiz. Erbakan konuşması sırasında Asiltürk'ten Tedavi adlı kitabını istedi. Gelen kitaptan herkesin eline birer tane tutuşturarak konuşmasına devam etti. Tarihte medeniyetler hep bir hak ve bir batıl medeniyet olarak birbirini takip etmiştir. Biri hakkı üstün tutan medeniyet, diğeri kuvveti üstün tutan medeniyet. Tedavi adlı kitabın 42. sayfasındaki grafiği göstererek, şekilde gördüğünüz gibi M.Ö. 2000 yılında Mezopotamya medeniyeti vardı. Sonra Hazreti Musa geldi. Hakkı üstün tutan medeniyeti kurdu. İnsanlık daha sonra haktan uzaklaştı. Kuvveti üstün tutan Yunan medeniyeti kuruldu. Onun en yüksek noktasında Hazreti İsa geldi. Hakkı üstün tutan medeniyeti kurdu. Yine insanlık haktan uzaklaştı. Kuvveti üstün tutan Roma medeniyeti kuruldu. Onun en yüksek noktasında Hazreti Muhammed geldi. Hakkı üstün tutan medeniyeti kurdu. Sonra gittikçe zayıfladı. Kuvveti üstün tutan Batı medeniyeti kuruldu. Bu olaylar 1000 yıl aralıklarla birbirini takip etti. Şimdi son 1000 yılın olayı adil düzen geliyor. İşte bu seçim bu 1000 yılın olayına başlangıç olacaktır. Böyle önemli bir olayda inananlar bir araya gelmeli, birleşmelidir. Bunun dışında yol aranmamalıdır. Müslümanlar bugün birleşmeyecekler, ne zaman birleşecekler diye konuşmasını sürdürdü. Erbakan'ın uzun konuşmasında altını çizerek belirttiği ittifak değil birleşmeydi. Erbakan birleşmeden İDP ittifaktan yanaydı. Erbakan Edibali'ye, ben %1'e muhtaç bir refah görünümü vermek istemem. İDP'nin alacağı oy %1 olarak tahmin ediliyordu Soner Yalçın. Erbakan Hoca barajı aşmaktan korktu da %1 ile ittifak yaptı dedirtmem. İttifak olmaz, birleşme olur dedi. Düğün pastası ve Fatiha. Görüşme sürerken odaya pasta ile kola getirildi. Erbakan bakın meşrubatlarımız da düğün pastalarımız da geldi. Bu pastaları birleşmenin pastaları olarak kabul edip yiyeceğiz dedi. Erbakan İDP'lilere söz hakkı vermeden habire konuşuyordu. Erbakan'a göre yarım saat içinde her şey hallolmuş, RP ile İDP birleşmişti. Üstelik daha İDP'liler henüz bir cümle etmemişlerdi. Erbakan durmaksızın anlatıyordu. Süleymancıların bile RP'ye katıldıklarını söylüyordu. Melih Gökçek, Ömer Vehbi Hatipoğlu gibi Edibali'nin dava arkadaşları eski, yeniden milli mücadeleci isimlerin de RP'de olduğunu belirtiyordu. Erbakan sözlerini ve toplantıyı bitiren konuşmayı şöyle tamamladı. Bizim için önemli olan birleşmedir. Size 24 saat mühlet veriyorum. Gidin partinizi kapatın, bize gelin. Bakın düğün pastalarını da yedik. Şimdi birleşmenin Fatiha'sını okuyalım. El Fatiha. Odada bulunanlar Fatiha okudu, toplantı bitti. Çıkışta gazeteciler Erbakan ile Edip Ali'nin yan yana fotoğraflarını çektiler. İDP'liler arabalarına bindiklerinde şaşkınlık içindeydi. Sadece Erbakan konuşmuş, kendileri dinlemişti. İDP Erbakan'ın birleşme teklifini reddetti. İttifak istiyorlardı. Bu arada MHP ile de görüşmelerini sıklaştırmışlardı. Olayın ilk perdesi böyle kapandı. Ancak Aydınlar Ocağı ile sağcı gazeteler siyasi kulislere ittifak gerçekleşti haberlerini yaymaya başladı. Bu arada İstanbul Üniversitesi'nden 15 öğretim üyesi Erbakan'ı ziyaret etti. ANAP'lı Abdülkadir Aksu bile ittifakın gerçekleşmesi için çaba sarf ediyordu. Devreye yeni şeyh Mehmet Zahit Kotku'nun damadı Profesör Doktor Esat Coşan bile girdi. Erbakan herkese aynı sözleri tekrarladı. Biz bu işe dünden razıyız. Bizim istediğimiz ittifak değil, birleşme. Kapımız MHP'ye de açık, herkese açık. Diğer yanda herkesin kafasında şu soru vardı. 1969'dan beri Türk İslam sentezini benimseyen ülkücüler, bir dönem silahlı çatışmaya girdikleri akıncılar ile omuz omuza seçim çalışması mı yapacaklardı? Siyaset mühendisleri kolları sıvamıştı. Bu tür sorular ayrıntıydı. Dün dündü, şimdi barışma zamanıydı. Demek barışmak için askeri darbe gerekiyordu. Milliyetçi Türk İş'in demeçlerini Zaman ve Türkiye gibi dinci gazeteler manşetlere çıkardı.
Biz Müslümanız, birlikten yanayız, birlikte hayır buluyoruz. Elhamdülillah Müslümanız, ben haç farizasını da yerine getirmiş bir insanım. Mümin müminin kardeşidir, ırkçı bir görüşümüz yoktur.
Erbakan baskılar karşısında Alparslan Türkeş'te iki kez evinde buluştu, sonunda anlaştılar. Erbakan Türkeş flörtü istifalara neden oluyor. 19 Eylül 1991 günü RPMKYK toplandı. Partinin Kürtleri kızgındı. Milliyetçi MHP ile ittifak sözleri bile istifalara neden oldu. Eski bakan Şerafettin Elçi istifa edenlerin başını çekiyordu. Olayın dedikodusu çıkar çıkmaz Refah Partisi ile ilişkimi kopardım. Kendilerine şunu söyledim. Milliyetçiliğe, ırkçılığa karşı olduğunuzu söylediniz. Fakat Türkeş'le aynı masaya oturdunuz. Irkçılığın sembolü olan kişiyle bağlantı kurdunuz. Halkımızın zararına olacak ilişkiler içine girdiniz. Böyle bir görüntünün üzerime düşmesinden rahatsız olurum. İstifa ediyorum. RP'nin Güneydoğu kanadı çöküyordu. Erbakan en güçlü olduğu bölgeyi gözden mi çıkaracaktı? MKYK'da sert tartışmalar oldu. 40 kişilik toplantıyı 20 kişi terk etti. Recep Tayyip Erdoğan da ittifaka karşı olan isimlerdendi. Ancak karar ittifak lehine çıktı. Partide Erbakan'ın karşı çıktığı bir kararın alınamayacağını herkes biliyordu. İttifakı Erbakan istiyordu. Çünkü RP'nin %10 barajını aşacağından emin değildi. Erbakan Kürtlerin gönlünü alabilmek için Türkeş'in ittifakın adayı olarak seçimlere girmemesini istiyordu. Türkeş'in Kırıkkale'den bağımsız aday olarak gösterilmesinin ittifak lehine olacağını söylüyordu. MHP bunu kabul etmedi. Refah Partisi karıştı. İttifaka karşı çıkan Kürt kökenli Fehim Adak ile Ömer Vehbi Hatipoğlu genel merkezde dayak yediler. RP'nin Güneydoğu müfettişi Altan Tan, RP'nin Cizre Belediye Başkanı Haşim Haşimi gibi partinin bölgede önde gelen isimleri RP'den istifa ettiler. Bölgede Türkeş'in 4 Şubat 1991 tarihinde Tercüman Gazetesi'ne dil yasağının kalkması üzerine verdiği demeç elden öle dolaştırılıyordu. Kürtçenin serbest bırakılması kararı Türkiye'nin geleceğini tehlikeye atmıştır. Karar bölücülüğe verilen bir tavizdir. Türk milletinin imhasına yöneliktir. RP'den kopan Altan Tan, Haşim Haşimi gibi isimler, ittifakın mimarı olarak gözüken Oğuzhan Asiltürk'ün Güneydoğu'daki koruculuk sistemini destekleyen, Kürt Enstitüsü'nün kurulmasına karşı çıkan sözlerini de anımsatarak RP'nin görünmeyen yüzünü açığa çıkarmak istiyorlardı. Altan Tan, Refah Partisi'nin bölgede MİT ile birlikte çalıştığını söylüyordu. Asiltürk itirafı. Oğuzhan Asiltürk ile Erbakan, Türkeş'e karşı olan tepkiyi dağıtabilmek için partide en çok uğraşan iki isim oldu. Asiltürk İDP'lilere şöyle dedi. ben size samimi bir itirafta bulunayım mı? Türkeş konusunda ben de Erbakan'da çok gayret ettik ama kimseyi razı edemedik. Evet, parti içindeki çatışmalara, kavgalara, istifalara rağmen Üçlü İttifak Refah Partisi çatısı altında seçime girecekti. Anlaşma yapıldı. Aykut Edibali, Alparslan Türkeş ve arkadaşları partilerinden istifa edip RP listesinden aday oldular. Çok tartışılan Türkeş, RP'nin Yozgat adayı oldu ve seçim çalışmaları başladı. Erbakan seçim gezelerinde iddialı konuşma tavrını yine sürdürdü. 50 ilde birinci partiyiz. Bizim meclise girmemizi engellemek için çıkardıkları kanunlarla baraj sistemini getirenler şimdi bu barajın altında kalıp boğulacaklar. RP'nin iktidara gelmesiyle tüm listelerdeki din eğitimi İmam Hatip liselerinin düzeyine çıkarılacak. Gerçek inanç hürriyetini RP getirecek. Atatürk hayatta olsaydı Refah Partili olurdu gibi şaşırtıcı iddialar ortaya atılıyordu. Erbakan'ın mitinglerinde şu husus dikkati çekiyordu. RP'nin afişlerinde hiç İslam sözcüğü geçmiyor, hiç İslam'dan bahsedilmiyordu. Kuvayi Milli adı sık sık anılıyordu. RP yavaş yavaş kitle partisi olma yolunda adımlar atıyordu. Ama diğer yandan Erbakan mitinglerde yine bilinen sözlerini tekrarlıyordu. Camisiz köy bırakmayacağız, Ayasofya'yı ibadete açacağız, faizleri kaldıracağız. Her ilçeye İmam Hatip Lisesi, her şehre manevi ilimler fakültesi kuracağız. YÖK'ün yerini ilmi şura alacak, Müslüman ilkeler için yüksek düzeyde din bilgini yetiştirmek amacıyla özel bir üniversite kuracağız. Milli sanayi kuracağız, müstehcen yayınlara son vereceğiz. Diyanet mensuplarının yerleri protokolde yaptıkları ulvi hizmetlere göre yeniden belirlenecektir. Başörtüsüne karışanı zindana atacağız. Özelleştirmeye karşı çıkıyordu. Kitlerin zarar ettiğini söyleyenlere, sen Sümerbank'ın askeriyeye ayakkabı satışını niye iptal ettin diye eski milli görüşçü Özal'a çatıyordu. Bu arada basında Erbakan'ın bazı seçmenlere bizi desteklerseniz cennete gidersiniz dediği iddia edildi. Gazeteler bu tür haberleri hep yaptı ve zamanla bazısı gerçek bile olsa inandırıcılığını tamamen kaybetti. RP'nin MÇP ve İDP ile ittifak yaparak seçime girmesi DYP ve ANAP listelerini de etkiledi. DYP ve ANAP ittifakın kendilerinden fazla oy götürmemesi için listelerinde İslamcı muhafazakar isimlere yer verdiler. Bu nedenle 20 Ekim 1991 tarihinde yapılan seçim sonucu Türkiye'nin en muhafazakar milliyetçi meclisi oluştu. Hizbullah dolduruyor. Kürt İslam sentezi maskesi çabuk düşmüştü. Altından çıkansa Türk İslam senteziydi. Refah Partisi'nin maskesinin düşeceğini aylar önce bilen bazı güçler, 1991 yılının Haziran ayında bölgede Hizbullah adlı yeni bir Kürt İslamcı örgüt kurdular. Yani ittifak görüşmelerinin yapılmasına 3 ay kala. RP ile Hizbullah farklı kanallarda ilerlemekle beraber doğal ittifak halindeydi. RP'nin Güneydoğu politikasını belirleyen Ömer Vehbi Hatipoğlu, Hizbullah'ı PKK'nın kaçınılmaz sonucu olarak tarif ediyor, Müslümanların Hizbullah ile meşru müdafaa yaptığını savunuyordu. Şevki Yılmaz ise Batman'da, ben de Hizbullah'ım diye tavrını açıklıyordu. RP, MÇP, İDP üçlü ittifakının kurulmasında kimlerin parmağı olduğu konusunda çeşitli görüşler ortaya atıldı. Bunun için öncelikle iç değil dış dinamiklere bakmak gerekiyor. 9 Kasım 1989'da Berlin Duvarı yıkıldı ve Soğuk Savaş dönemi bitti. Yeni dünya düzeni ideolojiler bitti derken yeni ideolojiler sahneye sürüldü. Gazeteci Ufuk Güldemir'e CIA Orta Doğu Masası eski şefi Graham Fuller bakın ne diyordu. Atatürk'ün düşünceleri çağı için son derece güçlü düşüncelerdi. Ama Türkiye artık ulusal kimliğini, yörüngesini, dünyadaki rolünü, hatta İslam'ın günlük yaşamdaki yerini yeniden düşünmelidir. Türkiye demokrasi ile İslam'ın bir arada yaşatılabileceği modern bir formül bulsa, İran ve Arap dünyasına olağanüstü büyük bir entelektüel öncülük yapmış olur. İslam dünyası için geleceğin modeli olur. 26 Şubat 1990 Cumhuriyet Gazetesi. CIA ajanı Fuller çok açık konuşuyordu. Eğer siz İslam'a dayalı olduğunu söyleyen siyasi partileri parlamentoya çekebilirseniz, tartışmaya açık bir platform yaratabilirseniz bu çok değerli olur. Kuşkusuz CIA ajanı Fuller'ın İslam'ı ılımlı İslam'ıydı. Din siyasete soyununca o zaman gerçekçi bazı tavizler vermesi gerekiyor. Bu olumludur ve sağlıklıdır. Türkiye'de İslam'ı bu noktaya getirmek lazım ve zaten geliyor da. Türkiye dış politikada Washington'a boyun eğen neoliberal ekonomiyi benimsemiş muhafazakar bir toplum olacaktı. Yeni yol haritası 1990'da ABD tarafından çiziliyordu. ANAP'ın oyları giderek düşüyordu. Tabanı anti-Amerikancı olan SHP 1989 yerel seçiminden birinci parti çıkmıştı. İkinci parti DYP'nin başında ABD'nin iki kez iktidardan indirdiği Süleyman Demirel vardı. ABD Türkeş ile Erbakan'ı kontrol etmek istiyordu. Milli görüş çizgisi Amerika'nın istediği noktaya gelecek miydi? Bunu zaman, daha doğrusu Erbakan gösterecekti. 23. Ayrımın sonu. Sayfa 209.